Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Merhaba, güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üzere kurguladığımız güncelleme programındayız. Bugün yanımızda sanatçı Köken Ergun var. Hoş geldin Köken.
Hoş bulduk.
Hoş geldin Köken. Teşekkürler aramızda olduğun için.
Ben teşekkür ederim.
Bir süredir Köken'i yakalamaya çalışıyorum.
Evet. Denk geldik. Sağ ol tekrar katıldığın için. Biraz seni tanımakla başlayalım. İstanbul Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldın. Sonra Londra'da King University'ye de devam ettin eğitimine. Ardından da yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim bölümünde yaptın. Sonra Amerikalı bir tiyatro yönetmeliğiyle birlikte çalıştıktan sonra güncel sanata yöneldin. Çok özet bir şekilde hızlıca. Hı-hı. Ama ben şeyi merak ediyorum. Bu geçiş nasıl oldu? Biraz bahseder misin? İlginç bir hikayesi var.
Evet, tamamen okullar aracılığıyla olmadı. Başka hayat tecrübeleri de oldu. Mesela benim hayatımda çok önemli yeri olan yerlerden biri mesela İstanbul Kültür Sanat Vakfı'dır. Orada ben konservatuvarda okurken tiyatro ile ilgili dertlerim varken, ki ciddi dertlerdi bunlar, yani hani tiyatroyu sevmediğimi ve tiyatronun bana göre olmadığını, ya orada gördüğüm tiyatronun bana göre olmadığını gördüğüm zaman, o zamanın İstanbul Kültür Sanat Vakfı ekibi biraz daha değişikti tabii buradaki şu andaki güncel durumundan. Onların bağrında yetiştim gibi. Yani birçok yönetmeni, birçok sanat formunu, birçok müzik formunu ben orada gördüm.
Ne yapıyordu?
Bütün her şeyi yapıyorduk. Biz o zaman belirli bir şey yoktu, bir bölünme yoktu İKSV'de. Biz bütün festivallerde çalışırdık. Yani benden önce daha da öyle çekirdek kadro gibi çalışırlarmış. Ve dolayısıyla tam büyük bir hayat ve sanat tecrübesi orada oldu. Yani ben ilk defa Biennale'i orada gördüm. Yani güncel sanatı orada gördüm.
Hangi yıldı?
O zaman René Bloch'tu. Ben daha çok müzik festivalinde, yani klasik müzikle aram çok iyi olduğu için klasik müzik festivalinde daha etkendim ya da film festivalinde. Yazın çalışırdık, sonra pardon yaz öncesi çalışırdık, yazda paralarımızı harcardık, kazandığımız paraları dinlenirdik. Bir gün Biennale var dediler. Nedir o dedim. İşte böyle zor şeyler anlatması git havaalanına birini karşıladı dediler. Bir Afrikalı sanatçı vardı, ismini unuttum. Kendisinin 3 katı bavulla gelmişti. Bavulları anlam, yani çünkü enstrüman alışmıştım o zamana kadar, ya da işte film yönetmenleri kendileri gelir şey yapar falan. Bu dedi işte çöp kovaları dedi. Afrika'da topladım. Ne olacak? İşte bunlar asamble edilecek falan. Sen mi yapacaksın bunu? Arıyorum vakfı. Ben mi yapacağım? Ha ha, tabii. Buyur getir Aya İrini'ye. Ya da o zaman galiba Antrepo'ya ve Antrepo'ya bu tanımadığım adamla, hiç İngilizce konuşmuyor neredeyse, çöp kovaları dolu paketlerle gittik ve Antrepo'yu ilk defa o zaman gördüm ve yine bağlantısını yapıyorum. Girer girmez karşıma David Bowie çıktı. Ben tabii David Bowie'yi tanıyorum ama Biennale diye bir şey bilmiyorum. Nam June Paik'in o büyük işi, ismini unuttum şimdi, siz belki bilirsiniz. Karşımda koca bir duvar ve yüzlerce David Bowie var, rahmetli. Oradan sağa dönünce hiç anlamadığım bir keçe elbise Joseph Beuys'muş. Ondan sonra içeri girince Time Machine mi dedin, yani karanlık bir odada yerde sürünen görmediğimiz dijital geri sayan arabalar, yine sanatçısını unuttum gibi bilmem işler ve ilk defa ben mesela güncel sanatı orada gördüm.
İyi bir yerden başlamışsın.
Evet, yani benim için çok önemli bir Biennale'dir René Bloch'un Biennale'i. O sırada oradaki kurduğum ilişkilerle Robert Wilson'la tanıştım. O da beni davet etti New York'taki, Long Island'daki, nasıl diyeyim, workshop merkezine, laboratuvarına. Orada da güncel sanatla biraz tanışmaya başladım. Orada da tabii ilginç oldu. Bir gün Robert Wilson bana şey dedi, git bir tane Andy Warhol var, onu getir. Şimdi Robert Wilson'a soramıyorsun kim Andy Warhol diye. Ama yani anlıyorum, bir şey var. Önemli bir şey. Yani kesin katiyen bilmiyorum yani. Andy Warhol'u hani duymuşum ama bir Andy Warhol'u getir. bilemiyorum nasıl bir şey o Andy Warhol. Bir sürü resmin olduğu duvarın önünde durduğumu hatırlıyorum ve terliyorum yani. Endişeden terliyorum, mahvolacağım, mahvedecek beni diye. Arkadan marangozlar geçiyor, işte böyle adamlar böyle kasta çalışıyorlar falan. Onlar da bilmez falan diyorum. Kime sorayım falan. Marangozun biri geldi bana, dedi ki bu herhalde dedi. Ben duydum konuşmanızın dedi. Bir baktım orada drag yani travesti olarak giymiş bir kişi var. Andy Warhol'un çok meşhur böyle elini beline koyduğu bir şapkalı makyajlı fotoğrafı vardır. O kadar mutlu olmuştum ki onu gördüğüme. Andy Warhol'la ilk tanışmam odur benim ve yani çok orijinal bir printmiş mesela o. Onu alıp götürmüştüm ve orada işte o zaman işte Dan Golding gelirdi, işte Cindy Sherman gelirdi, bir sürü insan oraya gelirdi. Yani biraz böyle mutfaktan yetişmiş gibi oldum hiç sanat eğitimi almadan. Ve o zaman galeriler Soho'daydı. Bir gün işte yemek masasında Bob'la konuşurken o öneride bulunmuştu. Yani sen niye buraya gidip görmüyorsun, başka formları niye görmüyorsun falan diye. Tabii dedim, işte o yaz harcadığımız para, yani biriktirdiğimiz paraları tamamen bu galeri gezmelerine harcadı. Yani o zamanımı oraya harcadığımı hatırlıyorum. Öyle öyle geçmiştim. Sonra bir daha İstanbul'a geldiğinde ikinci Biennial kim takip etmişti Rene Bloch'tan sonra? Mesela o Biennial'de daha bilerek bakmaya başladım ve böyle böyle yavaş yavaş güncel sanata doğru yönelmeye başladım.
Aslında çok organik bir geçiş olmuş gibi. Çünkü hani tiyatro, Robert Wilson, yani aslında ikisinin arasında belki yani her iki yani da ortak disiplinleri de kullanabilen biri. Senin tiyatro geçmişinden dolayı mı aslında davet etmişti? Yani nasıl bir sebepten çalışmaya? Çünkü çalıştın bir süre değil mi?
Tabii.
Yani tam bahsetmedik ama.
5 sene çalıştık. O sürede Robert Wilson yeni bir asistan arıyordu kendine. Genç bir asistan arıyordu. Yani yönetmen asistanı. Dünyayı dolaşırken işte tanışıyordu insanlarla ve... şöyle oldu, ben onun asistanına bakıyordum İstanbul'da ve Prometheus yapıyorlardı. Heiner Müller'in tekstiyle Rumeli Hisarı'nda. Tiyatro Festivali yönetmeni Dikmen Gür'ün ayrıldı artık işten. Çok önemlidir benim için Dikmen Hanım. O dedi, seni bu gruba vereceğim, biraz öğren. Kitaplar verdi, okudum falan. Prometheus'u seyrettiğimde çok ikna olmamıştım. Böyle bir anlayamamıştım. Ama sonra o yaz ben bir şekilde becerdim. Edinburgh'daki festivale bir iş buldum. Kendimi yamadım ve o yaz Edinburgh'a gidiyordum. Ve oradaki programa baktım ve yine Robert Wilson ismini gördüm. Ve bu sefer Orlando, Virginia Woolf, hani onu biliyorum. Ve Miranda Richardson oynuyor. Onu da biliyorum. Orada tanıştım arkadaşlarla. Dedim hani beni sokar mısınız? Yani şöyle söyleyeyim, biz bu profesyonel işlerde genelde hiç premier falan seyredemeyiz, oturamayız. Zaten vakıftan aldığım benim eğitim etik orada yöndeydi. Biz oturamazdık böyle, hani hiç seyirci koltuğuna oturamazdık. Hep provaları seyrederdik. Provaya bana bilet ayarladılar. Provanın güzelliği şu, Robert Wilson yanınızda duruyor. Yani böyle geçiyor, bir sıra boş, işte oyunu durdurma imkanı var isterse falan. O oyundan o kadar çok etkilenmiştim ki o zaman benim düşündüğüm sahneyle ilgili şeylerin çoğunu orada gördüm ve çok şaşırmış, hatta korkmuştum. Yani nasıl yani, ben başka birini düşündüğünü mü düşünmüş, o kadar yakındı. Oyun bitince tabii onunla ulaşmak zor, sahne arkasına gittim, herhangi bir sahne arkası gibi, ve oradaki görevli kadına dedim ki ben size bir mektup bırakacağım, bunu yönetmene ulaştırabilir misiniz? Robert Wilson'a bir mektup yazdım, dedim böyle böyle, ben sizinle çalışmak isterim. 3 ay sonra İstanbul'a bir mektup geldi İstanbul Kültür Vakfı'na. Beni yukarı çağırdılar, yönetim kurulu. Dedi, Melih Fereli'ydi o zaman. Sen ne yaptın diye böyle bir şaka yaptım. Ben eyvah dedim, yine bir şey herhalde yaptık. Kötü bir şey yaptık. Yaramazdım çünkü. Mahvoldum falan. Bir mektup uzattı önüme. Robert Wilson'dan bana ve İKSV'ye yazılmış bir mektup. İşte biz bu gençle tanıştık. Çağırıyoruz. Gidiş o gidiş ve... Bir yerden destek bulundu, bir şey yapıldı. O zaman sanıyorum Henkel'de Can Paker vardı, o desteklemişti. Bütün katılımcılar ülkelerinden destek bulup gidiyorlardı. Biraz sahanın yaptığına benziyor mesela. O gidiş o gidiş 5 sene boyunca onunla çalıştım ve en genç yönetmen asistanı olmuştum.
Bütün bu deneyimin şu andaki sanat pratiğine nasıl bir katkısı oldu? Yani biraz aslında programda çoğunlukla şey yapmaya çalışıyoruz. Yani... sanatçı olmanın gerektirdiği bir takım şeyleri, hani farklı farklı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Bütün bu deneyim sana nasıl yardımcı oldu?
Şimdi o zaman direkt gireyim, zamanımız az. Hani o güzel zaman falan demeyeyim. Direkt şöyle söyleyebilirim. Timing, yani zamanlama çok önemli benim işlerimde. O zamanlamayı Robert Wilson'da gördüğümü hatırlıyorum. Yani bizde salisenin miktarın önemi vardı. Yani bir salise, bir saniye kaçırsanız bütün oyun giderdi. O kadar precise konuşmayı severdi ve yönetmeyi severdi. Bir de disiplin. Yani bütün bunlardan aldığım disiplin, benim konservatuvar eğitimimde Yıldız Kenter'den aldığım disiplin, İKSV'de çalışma disiplini, çalışma etiği, Robert Wilson'dan aldığım asker disiplini, bütün bunların sonucunda ve onun verdiği timing, hala montaj yaparken Beckett'in de hani çok iyi bildiği bu bir timing var. Yani hani bir saniye içindeki bir sessizlik çok etkiliyor. Tabii müzikle çalışmış olmanın, klasik müziğin çok haşır neşir olmanın verdiği, çünkü çok orkestra şefleriyle çalışmıştık o zaman ve hani hakikaten bunun farkını anlamaya başlamıştım. Yani bu şeyden dolayı değil, hani ukalalık yapar ya bazı insanlar, işte ben o şefinkini beğenirim de onu beğenmem. Biz bayağı hani öğrenmeye başlamıştık bu şeyleri ve o nüansların hepsinin bütün sanat formlarından nüansları toplaya toplaya bir yararı oldu tabii. Ama ben hiçbir sanat eğitimi almadım. Dediğim gibi ben Andy Warhol'u bilmiyordum. Yani yerinde öğrendim, ter içinde.
Nasıl başladın peki ilk üretimle?
Benim işim ilk bu türbanla yaptığım performanstır. Tabii ailede de bir zorluk oldu. Şimdi konservatuara zaten girmiştim. Orada zorlanmıştı ailem. Hani karşı çıkanlar oldu.
Yani konservatuar okuda...
Tiyatro okuma.
Evet, tiyatro okuma. Ma.
Anladım. Yani daha böyle... Reaksiyon finans falan olmuş. Mı okuyacaktın?
Diplomat olacaktım. Hani hala ben bir diplomat olduğumu düşünüyorum bu kadar gezdiğim için bir şekilde. Yani zaten işler diplomasi gibi işliyor bir şekilde. İnsan ilişkileri üzerine kuruyorum. Babamın bana bir hediyesi oldu sağ olsun. Kamera aldı. O fark etti. Yani o karşı çıkmıştı aslında konservatuvar okumama ama o şeyi fark etti. Durduramayacağım. Ve desteklerim diye. Mesela o bana bir kamera hediye etmişti. Ve o ilk kamerayla zaten ben türban işimi, ben askerim işimi, bayrak işimi hepsini onunla çektim. Hatta düğün işime kadar. Yani 4 iş çektim o kamerayla. Ve ondan beridir hala tripod kullanmıyorum. Hep el kamerasına alışmış olduğum için. Tabii onun başka şeyleri de var. Yani hani görüntü hiyerarşisinin ya da yönetmen oyuncu, pardon, yani yönetmenin gözü ve sücelerin durumu arasında bir hiyerarşi koymak istemediğim için derinliği az olan her an oynayabilen kameraları tercih ediyorum mesela.
Kendi ifade etme biçimi olarak, çünkü pek çok, biraz önce de anlattığım gibi pek çok disiplinle deneyimli olmuş. Neden bunu seçtiğini gerçekten merak ediyorum.
Ben de merak ediyorum. Ben tiyatroya yönelir diye düşünüyordum. Yani kendim için. Ama işlere ben sonra baktığım zaman, yani 10 senedir yapıyorum bu işleri. 5. senesinde fark etmeye başlamıştım. İşlerin hepsi tiyatral aslında. Tamamen tiyatroyla. Yani ama yani tiyatronun da ötesine geçti artık. Yani ritüele girdi. Yani benim zaten tiyatroyla ilgili olan sorunum entelektüel metinlerdi. Yani o yüzden ben ciddi problemler yaşadım hocalarımla. Euripides ile Beckett arasında kimseyi kabul etmiyorum dedim. Yani bu tamamen büyük bir şey. Reddediş. Yani Shakespeare ve Çehov üzerine kurulmuş bir tiyatro eğitiminden bahsediyoruz. Şimdi Euripides'e baktığınız zaman bir dinin devamı olarak, ritüelin devamı olarak onu edebiyatlaştırıyor. Beckett'e baktığınız zaman hiçlik ve nihilizm üzerine ve bütün bu, yani şu ana çok uyan bir dili var Beckett'in. Mesela Robert Wilson o konuda anlaşıyorduk. Yani o hakikaten sadece Beckett düşünürdü ve antik Yunan ve hani Bali ve Japon tiyatrosu düşünürdü. Ben de tiyatrodan atlayıp sanat için güzelleştirilmemiş performans üzerine çalışmaya başladım. Yani sanatın el atmadığı, hatta yani çok tabiri mazur görün, sanatçılar mazur görsünler, kirletmediği hayat formları. Yani kameranın girmediği ya da kameranın girdiği zaman o ilişki şeyi çok önemli. Yani orada bir ahlaksal bir durum var. Yani hani sizin kamerayı elinde tutan insanla resmettiğiniz insan arasında çok ciddi bir ahlaksal bir kontrat olması gerekiyor. Konuşulan ama yazılmayan bir şey. Bunu çok iyi kurmak gerekiyor. Yoksa onu harcamak da olabilir. Yani bu tam bir belgeselcilik haline de gelebilir. Ben bunu yapmamaya çalışıyorum olabildiğince. Hatta çok kendimi durdurduğum zamanlar oluyor. Mesela bu son projede birçok çektiğim şeyi kullanmadım. Ya o enerjinin etik açıdan doğru olmadığını Hı-hı. düşündüğüm anda onları hiçbir kimseye de göstermedim mesela. Ama baktığınız zaman tiyatro hala var. Bütün işlerde hep performans, hep ritüel var.
İsterseniz şarkı arası verelim. Kısa bir ara vermiş Tabii. oldum. İstersen sen sun.
Ha evet seçtim. Yine rahmetli David Bowie üzerine. Şöyle bir hikayesi vardır bunun. Ben ilk Robert Wilson'la çalışmaya başladığım zaman bize bir kağıt veriyorlardı gitmeden önce, uçağa binmeden önce. İşte şu projeler çalışılacak diye. Orada David Bowie ismini gördüm tabii. Yani 20 yaşında bir çocuk. İnanamadım yani David Bowie ile çalışılacak. Outside albümü yeni çıkmıştı. Robert Wilson'ın onu sahnelemesi düşünülüyordu. Biz Watermill merkezindeyken heyecanla bekliyorduk o işi kim kapacak aramızdan diye. David Bowie ile kim çalışacak? O arada La Scala'da bir projesi vardı galiba. Bob'un Milano'da bir otel odasında, bir otel lobisinde buluşuyorlar. Maalesef uymuyorlar. Yani söylentiye göre David Bowie, ben sizle yapamam, siz çok büyüksünüz. Hani egolarımız patlaşır, bizce güzel kahvemizi içelim, eyvallah demiş. Tabii bu beni çok üzmüştü açıkçası ve şaşırtmıştı. Yani şimdi çalışacağım adam David Bowie'yi kaçırdı diye düşünmüştüm. O albümden bir şey tavsiye ediyorum. Az bilinen bir albüm, teatral bir albüm yine. Outside albümünden Heart's Filthy Lesson.
Smile.
güncelleme programında sanatçı Köken Ergun'la birlikteyiz. Köken ilk bölümde daha çok aslında güncel sanata nasıl yönlendiğini birazcık konuştuk ve pratiğinden bahsettik. Benim merak ettiğim başka bir şey var. Şu an artık tamamen tiyatro disiplininden uzaklaştın mı? Yani şu anki ürettiğin işlerin tiyatroyla bağlantısı haricinde.
Yok, açık bir kapı var muhakkak. Yani hayat uzun, sanat kısa demek istiyorum. Yani Allah ömür verirse birçok zaman olabilir ve yapılabilir. Var. Ama yani onun organik bir şekilde gelişmesi daha iyi. Yani zorlamak istemiyorum.
Bir de şöyle bir anlattığım bir şey vardı daha önce konuşurken. Şu anda ürettiğin işlerde çalışırken hani aslında bir takım üretmenin haricinde yapman gereken şeyler olduğundan bahsetmiştim. Bence bu çok ilginçti. Yani aslında sadece çekim yapmak ve montaj yapmakla bitmiyor. İşte bir takım bağlantılar, izinler, röportajlar, işte biraz önce mesela kamerayla olan ilişkiden bahsettin. Birazcık bundan bahsedebilir misin?
Tabii yani zaten çekime başlamak için
para bulmak,
birkaç
pardon.
Sene para önemli değil o kadar. Mesela para sadece hani şey, yardım edici bir alet olarak bulunduğu zaman araya şey de girmiyor. Onun endişesi de girmiyor. Yani birçok sanatçının eline para geçince yanlış yönlere gittiğini ben kendim de tecrübe ettim. Bu çok da iyi bir şey değil. Yani büyük bir bütçeniz olduğu zaman birçok şey yapmak istiyorsunuz ama orada fokusu kaçırmış oluyorsunuz. Onun için çok çok az ve habersiz başlamak daha iyi. Onun için mesela komisyonlara da çok sıcak bakmıyordum. Hala bakmam yani. Yıllar sonra ilk defa bir tane komisyon yapacağım. Kendi başına başlamak bana daha büyük bir zevk veriyor.
Parasız mı başlıyorsun?
Tabii.
Direkt fikir ve
tabii. Yani şimdi benim avantajım ritüellerle uğraştığım için son 4 iştir. Ritüeller her sene tekrar ediyor ya da belirli aralıklarla tekrar ediyor. İlk seferinde gidip seyrediyorum hiç kamerasız. Yani gözlemliyorum. Kamerayla kirletmiyorum diyeyim. Ortamı kamerayla kirletmiyorum. Çünkü orada başka bir ilişki ortaya çıkıyor. Yani çok farklı yani. Cep telefonu bile kirletiyor aslında bazı ilişkileri. Hiç kaydetmeden gidiyorum. Sonra ertesi sene ya kadar düşünüp mesela şurada böyle oldu, Türkçe olimpiyatları ile ilgili yaptığım son projede böyle oldu, şimdi Anzaklarla ilgili yapacağım projede böyle olacak. O süre içinde belirli insani ilişkiler kuruluyor, profesyonelin dışında insani ilişkiler kuruluyor. O süre içinde tartıyorsun, neye gidebilirsin, ne yapabilirsin. Ertesi sene tekrar çekim yapılıyor. Belki yeniden ikinci sene tekrar çekim yapıyor. 3 sene bitti zaten. Sonra bunun montajından önce ben hep bir ara veriyorum. Materyalden uzaklaşmak için. Ve özellikle başka bir şehirde yapmayı tercih ediyorum. İmkanım varsa. 4 sene sürüyor. Yani ortama çıkması, yani sergilenmesi ya da gösterilmesi 4 seneyi buluyor.
Aslında bir nevi belki diğer biraz önce bahsettiğimiz disiplinlerin de ötesinde antropolojiye çok yakın bir üretimin var.
Bunu ben düşünmemiştim. İnsanlar söylemeye başladı mesela bana. Yani söylemeye başlamışlardı. Ben de o zaman doktorama başlıyordum. Düğünler üzerine, Türklerin düğünleri üzerine Berlin'deki yaptığım bir işti. Ben hiç antropoloji düşünmüyordum. Yani performing arts diye başlamıştık. Sahne sanatları diye başlamıştık. Sonra konuştukça ortaya çıktı. Antropolojiye ben de bakmaya başladım. Evet, böyle bir şey yapılıyor. Yani orada da yapılıyor. Benim yaptığım işte de var. Zaten ondan sonra işte Leyla Nezi ile tanışmam gerçekleşti. Ben onun kitaplarını okudum. O benim işlerimi seyretti. Konuşmaya başladık. Ve yıllar sonra bunu bayağı bir genişlettik. Hatta İstanbul'da bir konuşma vermiştik. İşte sanat olarak etnografi, etnografi olarak sanat diye. Şimdi evet, ben gidip antropoloji bölümlerinde konuk hoca olarak birkaç ders verdiğim oldu mesela. Yani Türkiye'nin dışında. Çalışma sistemleri birbirine benziyor. Ama tabii etnografik saha çalışmasının dışında başka şeyler de burada biraz değişik. Ama evet, yani belgeselcilikten daha çok neredeyse etnografik saha çalışmasına benziyor biraz benimki.
Süremiz bitmiş. Evet, ne yazık ki benim de bir sorum vardı ama... aldığımda haberiye göre. çok teşekkürler katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Umarım tekrar bir araya geleceğiz.
Evet.
Konuşmamız gerekenlerin %10'unu konuştuk.
bu da daha çok tiyatro ve güncel sanat ağırlıklı bir kesişim şeyi konuşması gibi oldu. Güzel oldu. Haftaya güncellemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlak. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.